Ayrım 10. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 98. Mary Carmichael'ın romanının sayfasına bakmayı sürdürerek o görevini yalnızca gözlemcilikle sınırlayacaktır diye düşündüm. Korkarım ki o, türün daha az ilginç kolunu oluşturup düşünsel değil, doğalcı romancı olmaya itilecektir. Gözlemlemesi için o kadar çok yeni olgu vardır ki artık kendini orta sınıfın yüksek kesimine ait saygın ev çevreleri ile sınırlandırmak zorunda kalmayacak. Küçük buldog köpekli kadının, sokak fahişesinin ve kibar fahişenin oturduğu küçük, güzel kokulu odalara alçak gönüllülük ya da iyi kalplilik gösterisinde bulunmadan bir kız arkadaş gibi girebilecek. Onlar hala erkek yazarın omuzlarına zorla fırlatıp attığı kaba sapa hazır giysileriyle oturmaktalar. Ama Mary Carmichael makasını çıkarıp o giysileri her bir girintisine ve çıkıntısına oturtacak. Zamanı gelince bu kadınları oldukları gibi görmek çok ilginç olacak. Ama bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek. Çünkü Mary Carmichael hala cinsel barbarlığımızın kalıtı olan günah karşısında duyulan utançla engelleniyor olacak. Hala ayaklarında sınıfının ayrılıklarının eski püskü prangalarını taşıyor olacak. Oysa kadınların çoğunluğu ne sokak fahişesi ne de kibar fahişedir. Tüm yaz öğleden sonralarını küçük buldog köpeklerini kadife giysilerine bastırarak da geçirmezler. Öyleyse ne yaparlar? Ve o anda gözümün önünde nehrin güney kıyısında bir yerlerde uzanan, her bir yanı ard arda dizili evlerde kalabalıklaşmış o uzun sokaklardan biri canlandı. Belki de kızı olan orta yaşlı bir kadının kolunda caddeyi geçen çok yaşlı bir hanımefendiyi hayal ettim. Her ikisi de botları ve kürkleri içinde öylesine saygındılar ki, öğleden sonra törensel bir havayla giyinmiş olmalıydılar. Ve giysilerini her yaz bıkıp usanmadan kendileri aralarına kafurlar serperek dolaplara kaldırıyorlardır mutlaka. Yıllardır yaptıkları gibi caddeyi lambalar yakılırken geçiyorlar. Çünkü akşamüstü alacakaranlığı en sevdikleri saatlerdir. Yaşlı olanı 80 yaşında vardı. Ama biri yaşamının onun için ne anlamı olduğunu sorsa, Balaklava Savaşı için sokakların nasıl ışıklandırıldığını ve Kral 7. Edward'ın doğumunda Hyde Park'ta atılan topları duyduğunu anımsadığını söylerdi. Ama kesin tarihi ve mevsimi saptamak isteğiyle, peki 5 Nisan 1868 ya da 2 Kasım 1875'te siz ne yapıyordunuz diye sorulacak olsa kararsız kalıp hiçbir şey anımsayamadığını söylerdi. Çünkü tüm yemekler pişirilmiş, tabak çanak yıkanmış, çocuklar okula gönderilip dünyaya açılmışlardır. Geriye kalan hiçbir şey yoktur. Her şey yok olmuştur. Hiçbir biyografinin ya da tarihin bu konuda söyleyecek tek bir sözü yoktur. Tüm romanlar da istemeyerek kaçınılmaz biçimde yalan söylerler. Mary Carmichael'a sanki yanımdaymışçasına bu sonsuz karanlık yaşamların tümü kaleme alınmayı bekliyor dedim. Ve hayalimde Londra sokaklarında gezinerek ister köşe başlarında tombul parmaklarına, yüzükler gömülü elleri kalçalarında, Shakespeare'in sözcüklerinin canlılığı anımsatan el kol hareketleriyle konuşan kadınlardan, ister menekşe satıcısı, kibrit satıcısı ve kapı ağızlarına yerleşmiş yaşlı kadınlardan ya da yüzleri güneşteki ve bulutlardaki dalgalanmalar benzeri kadınların ve erkeklerin gelişlerini ve vitrinlerin titreyen ışıklarını haber veren başıboş gezinen kızlardan gelsin, hiçbir yere yazılmamış yaşamların birikiminin ve dilsizliğinin baskısını hissettim. Meşaleni sımsıkı elinde tutarak bütün bunları araştırman gerek dedim Mary Carmichael'a. Her şeyden önce derinlikleri, sığlıkları, boş gururu ve yücelikleriyle kendi ruhunu aydınlatmalı ve kendi güzelliğinin ya da sadeliğinin senin için ne anlama geldiğini, yapay mermer bir düzeyde kumaşların durduğu pasajlar boyunca dizili ecza şişelerinden gelen uçucu kokular arasında dönüp duran ayakkabıların, eldivenlerin ve başka ıvır zıvır şeylerin değişken dünyası ile olan kendi ilişkini anlatmalısın. Çünkü yine hayalimde bir dükkana girmiştim. Yerler siyah beyaz taşlarla kaplıydı. Rengarenk kurdelelerle süslenmişti. Mary Carmichael geçerken buraya bir göz atsaydı iyi olurdu diye düşündüm. Çünkü Ant dağlarındaki herhangi bir karlı doruk ya da kayalık bir boğaz denli kaleme alınmaya uygundu. Ve tabii tezgahın arkasındaki kız da vardı. Napolyon'un yaşam öyküsünün 150.sini ya da yaşlı Profesör Z ile benzerlerinin Keats ve onun Milton'ın getirdiği değişiklikleri kullanışı üzerine yazdıkları 70. incelemenin yanı sıra o kızın da gerçek öyküsünü bilmeyi ne çok isterdim. Ve parmaklarımın ucunda son derece sakınımlı ilerleyerek bir zamanlar sırtıma saplanan kamadan öylesine korkuyor, öylesine ürküyordum ki Carmichael'ın kulağına eğilip karşı cinsin boş gururuna ya da daha az gücendirici bir sözcükle kendine özgü tuhaflıklarına diyelim, burukluk duymadan gülebilmeyi öğrenmelisin diye mırıldandım. Çünkü başın arkasında kişinin kendisini hiçbir zaman göremeyeceği bir şiling büyüklüğünde bir nokta vardır. Bir cinsin öteki cinse yapabileceği en iyi hizmetlerden biri budur. Başın arkasındaki bir şiling büyüklüğündeki noktayı betimlemek. Kadınların Juvenal'in yorumlarından, Strindberg'in eleştirilerinden ne çok şey kazandıklarını bir düşünün. Erkeklerin en eski çağlardan beri ne büyük bir sevecenlik ve ustalıkla kadınlara başlarının arkasındaki kara noktayı işaret ettiklerini düşünün. Eğer Mary çok yürekli ve dürüstse karşı cinsin arkasına geçip orada gördüklerini bize söylemelidir. Kadınlar bir şiling büyüklüğündeki o noktayı betimlemedikçe erkeğin bir bütün olarak görüntüsü hiçbir zaman çizilemez. Mr. Woodhouse ve Mr. Casaubon o büyüklükte ve o yapıda noktalardır. Kuşkusuz aklı başında hiç kimse başkasını karşı cinsi amaçlı olarak alaya almaya ve küçük düşürmeye yüreklendirmez. Yazın bu tutumla yazılanların yararsızlığını ortaya koyar. Doğrucu ol yeter diye öğütlenebilir ve sonuç şaşırtıcı ölçüde ilginç olacaktır. Güldürü türü zenginleşir, yeni gerçekler ortaya çıkarılır. Yeniden bakışlarımı sayfaya çevirme zamanı gelmişti. Mary Carmichael'ın ne yazabileceği ya da yazması gerektiği üzerine varsayımda bulunmak yerine gerçekten neler yazmış olduğunu görmek daha iyi olacaktı. Böylece okumaya koyuldum. Başlangıçtaki bir takım itirazlarımı anımsadım. Jane Austen'ın cümlesini parçalamış ve böylelikle keskin kulağım ince zevkimle övünme olasılığını elimden almıştı. Çünkü aralarında hiçbir benzerlik noktası olmadığını kabul etmişsem, evet, evet, bütün bunlar çok güzel ama Jane Austen senden çok daha iyi yazıyordu demenin bir yararı yoktu. O daha da ileri gidip diziliş düzenini, alışkın olduğumuz sıralamayı bozmuştu. Belki de bunun farkına varmadan yapmış, eğer bir kadın gibi yazdıysa her kadının yapacağı gibi olayları kendi doğal sırasına göre ard arda dizmişti. Ama sonuç şaşırtıcıydı. Kişi yükselen bir dalga, ilerideki köşenin ardında yaklaşan bir dönüm noktası göremiyordu. Bu nedenle ne duygularımın derinliğini ne de insan yüreği konusundaki geniş bilgimi övünme konusu yapabilmiştim. Çünkü ne zaman aşk ya da ölüm konusunda olağan şeyleri olağan yerlerinde hissetmeye kalkışsam, o sinir bozucu yaratık beni asıl önemli nokta biraz ilerideymiş gibi birden kapıp çekiyordu. Böylelikle Mary Carmichael temel duygular, insanlığın ortak yanı, insan yüreğinin derinlikleri konusundaki etkileyici cümlelerimi ne denli akıllı görünsek de gerçekte çok insancıl, çok derin ve ciddi olduğumuzu destekleyen tüm öbür cümleleri oluşturmamı olanaksız kılmıştı. Tam tersine ciddi, derin ve insancıl olmak yerine kişinin kafaca tembel ve üstelik gelenekçi olabileceğini, ki bu düşünce çok daha az baştan çıkarıcıydı, hissettirmişti. Ama ben okumayı sürdürdüm ve bir takım gerçekleri saptadım. Mary Carmichael'ın bir dahi olmadığı açıkça belliydi. Büyük öncüleri Lady Winchelsea, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Jane Austen ve George Eliot'ın bilgelikleri, parlak zekaları, coşkun şiirsellikleri ve ateşli imgelemleriyle doğa sevgileri onda yoktu. Dorothy Osborne'un ezgisel uyumu ve ağırbaşlılığıyla yazamıyordu. Gerçekte kitapları hiç kuşkusuz 10 yıla kadar yayıncılar tarafından yeniden kağıt hamuruna dönüştürülecek akıllı bir kızdan başka bir şey değildi. Ama yine de yarım yüzyıl öncesinde bile ondan çok daha yetenekli kadınların sahip olmadığı belli avantajları vardı. erkek artık onun gözünde düşman taraf değildi. Zamanını onlara çatmakla geçirmesi gerekmiyordu. Çatıya tırmanıp kendisinden esirgenen gezmeye, deney kazanmaya ve dünya ile insanlar konusunda bilgi edinmeye duyduğu özlemle huzurunu kaçırması da gerekmiyordu. Korku ve nefret tümüyle yok olmuş görünüyordu. Ya da bunların izi yalnızca abartılmış bir özgürlük sevincinde, karşı cinse ele alışındaki romantik olmaktan çok kınama ve eleştirme yolundaki eğilimde kendini ortaya koyuyordu. Bir kadın romancı olarak kimi yüksek düzeyde doğal avantajlardan yararlandığından kuşku yoktu. Çok geniş, istekli ve bağımsız bir duyarlılığı vardı. Belli belirsiz bir dokunuşa bile karşılık verebiliyordu. Henüz boy atmış bir bitki gibi karşısına çıkan her bir görüntüyle ve her bir sesle beslenebiliyordu. Büyük bir incelikle ve şaşırtıcı biçimde hemen hemen hiç bilinmeyen ve saptanmamış şeylere de uzanıyordu. Küçücük şeylere rast geliyor ve belki de bunların öyle pek de küçük şeyler olmadıklarını gösteriyordu. Saklı şeyleri ortaya çıkarıp kişiye bunları saklamaya ne gerek olduğunu düşündürtüyordu. Bir Thackeray'in ya da bir Lamb'in en küçük kalem oynatışının bile kulağa hoş gelmesini sağlayan geniş bir soyun desteğinden yoksun ve becersiz olmasına karşın ilk büyük dersi iyice kavramış diye düşünmeye başladım. Bir kadın olarak ama kadın olduğunu unutmuş bir kadın gibi yazıyordu. Ve bunun sonucunda sayfaları cinsellik ancak kendinin bilincinde olmadığı zaman ortaya çıkan garip bir cinsel kimlikle dolup taşıyordu. Bunların tümü olumluydu ama geçici ve kişisel olandan kalıcı bir yapı inşa etmedikçe duyarlılıktaki yoğunluk ve algılamadaki incelik hiçbir işe yaramaz. Bir durumla karşı karşıya gelene kadar bekleyeceğimi söylemiştim. Ve bununla zorlayarak ve zorlanarak birçok şeyi çağrıştırıp bir araya getirirken yalnızca yüzeyde gezinmeyip derinlere baktığını kanıtlayana dek beklemeyi kastediyordum. Belirli bir noktaya varınca işte bütün bunların anlamını insanları fazla zorlamadan göstermenin tam sırası diyebilmeliydi. Ve birçok şeyi çağrıştırmaya başladığında bu hızlanma nasıl da açıkça görülür, önceki bölümlerde oraya buraya serpiştirilmiş, belki de önemsiz sayılabilecek yarı unutulmuş şeyler belleğimizde canlanmaya başlardı. Ve olduğunca doğallık içinde piposunu içen ya da dikiş diken birine varlığını hissettirecek ve o yazmasını sürdürürken kişi kendini dünyanın tepesine çıkmış, dünyanın ayakları altına görkemli bir biçimde serilişini görüyor sanacaktı. Hiç değilse denemiş. Onun bu sınava hazırlanışını izlerken piskoposların ve dekanların, doktorların ve profesörlerin, babaerkillerin ve pedagogların tümünün ona uyarılar ve öğütler savurduklarını gördüm. Ama onun bunu görmemiş olmasını umut ettim. Onu yapamazsın, bunu yapmamalısın. Çimenliğin üzerinde yürümeye yalnızca öğrencilere ve öğretmenlere izin vardır. Hanımlar tanıtma mektubu olmadan içeriye alınmazlar. İlerisi için ümit vadeden zarif hanım romancılar bu tarafa lütfen. At yarışlarında parmaklıkların gerisindeki kalabalığın yaptığı gibi ona bağırmayı sürdürürler ve onun sağa sola bakmadan engeli aşması gereklidir. Lanetlemek ya da gülmek için durursan her iki durumda da kaybedersin dedim ona. Duraksayıp beceriksizlik gösterirsen mahvolursun. Tüm paramı ona yatırmış gibi yalnızca yapacağın sıçramayı düşün dedim ve engeli bir kuş gibi aştı. Ama bunun ardında bir engel daha, onun da ardında başka bir engel vardı. Dayanma gücü olduğundan kuşkuluydum. Çünkü alkışlar ve bağırışmalar sinirleri yıpratıyordu. Ama o elinden gelenin en iyisini yaptı. Mary Carmichael'ın ilk romanı oturma odası olarak kullandığı yatak odasında yazan zaman, para ve rahatlık gibi gerekli şeylerden yoksun, adı sanı duyulmamış bir kız olduğu göz önüne alınacak olursa o denli kötü sayılmaz diye düşündüm. Son bölümü okurken insanların burnu ve açıkta kalan omuzları yıldızlı bir göğe karşı çırılçıplaktı. Çünkü biri salonun perdelerini çekip açmıştı. Mary Carmichael'a bir 100 yıl daha tanıyın, kendine ait bir oda ile yılda 500 pound verin, düşüncelerini istediği gibi ifade etmesine de İzin verin ve şimdiki yazdıklarının yarısını atın. İleride bir gün daha iyi bir kitap yazacaktır diye düşündüm. Mary Carmichael'ın kitabı Life's Adventure'ı rafın sonuna yerleştirirken bir 100 yıla kadar o bir ozan olacaktır dedim. Ertesi gün bir Ekim sabahının ışıkları tozlu demetler halinde perdesiz camlardan içeriye sızıyordu ve sokaktan trafiğin uğultusu yükseliyordu. Londra yeniden kendini toparlayıp silkiniyordu. Fabrikalar harekete geçmiş, makineler çalışmaya başlamıştı. Bütün bu okuduklarımdan sonra pencereden bakıp Londra'nın 26 Ekim 1928 sabahında ne yaptığını görmek baştan çıkarıcıydı. Ve Londra ne yapıyordu? Görünüşe bakılırsa kimse Antony ile Kleopatra'yı okumuyordu. Londra Shakespeare'in oyunlarıyla hiç mi hiç ilgili değildi. Hiç kimse kurmaca yazının geleceği, şiirin ölümü ya da ortalama kadının kendi düşüncelerini eksiksiz ifade edebilecek bir düz yazı biçimi geliştirmesi konularına aldırış etmiyordu. Bunlarla ilgili görüşler tebeşirle yaya kaldırımlarına yazılacak olsa kimseler durup okumazdı. Aceleci ayakların soğukkanlılığı yazılanları yarım saat içinde silerdi. İşte ayak işlerine bakan bir çocuk, biraz ileride köpeğini kayışından tutmuş gezdiren bir kadın. Londra sokaklarının büyüleyici yanı hiç kimsenin birbirine benzememesidir. Sokaktakilerin her biri kendi özel işinin peşinde gibidir. Ellerinde çantaları işe gidenler, parmaklıklara sopa sürterek yürüyen aylaklar, sokakların onlar için kulüp odaları yerine geçtiği, at arabalarındaki insanlara seslenen, kendilerine sorulmadan bilgiler veren, konuşkan, güler yüzlü kişiler. Yoldan geçenlerin birden kendi bedenlerinin yaşlanışını anımsayarak şapkalarını çıkardıkları cenazeler ve yavaşça evinin merdivenlerinden inip nasılsa şahane bir kürk manto ile bir demet menekşe edinmiş koşuşturan bir kadınla çarpışmamak için duraksayan seçkin bir beyefendi. Tümü birbirinden ayrı, kendisiyle meşgul, kendi işinin peşinde. Tam o anda Londra'da sık sık olduğu gibi gidiş gelişler tümüyle kesilip sokak sakinleşti. Sokaktan ne bir araba ne de bir yaya geçiyordu. Bu duraklama ve askıya alınma anında sokağın sonundaki çınar ağacından bir yaprak kopup yere düştü. Sanki bir işaret, nesnelerdeki kişinin görmeden geçtiği bir güce yönelen bir işaret verilmiş gibiydi. Bir nehri gösteriyordu sanki. Şu köşeden kıvrılıp yokuş aşağı görünmeden akan, akarken insanları peşi sıra sürükleyen ve tıpkı Oxbridge'deki nehrin kayığı içinde talebeyi ve ölü yaprakları alıp götürmesi gibi bu insanları girdabına alıp götüren bir nehri. Şimdi sokağın karşı tarafından bu tarafına deri çizme giymiş bir kız ve ardından da bordo pardüsülü genç bir adamı getiriyordu. Bir de taksi getiriyordu ve her üçünü penceremin altında bir noktada bir araya getirdi. Taksi burada durdu. Kız ile genç adam da durdular, taksiye bindiler. Sonra da taksi başka bir yerdeki akıntıya kapılmış gibi süzülüp gitti. Bu oldukça olağan bir görüntüydü. Garip olan imgelemimin onu donatışındaki ritmik düzendi. Aynı taksiye binen iki kişinin olağan görüntüsünün görünüşteki hoşnutluklarından bir şeyler iletebilme gücüne sahip olmasıydı. Taksinin dönüp gözden kayboluşunu izlerken yoldan yürüyerek gelen iki insanın köşede buluşması aklı rahatlatıyor galiba. Belki de son günlerde yaptığım gibi cinslerden birini öbüründen tümüyle ayrı düşünmek çaba gerektiriyordu. Aklın bütünlüğünü bozuyordu. Şimdi iki insanın bir araya gelip bir taksiye binmelerini görmekle o çaba bitmiş ve bütünlük yeniden kurulmuştu. Başımı pencereden içeriye çekerek beyin her şeyimiz tümüyle ona dayanmasına karşın onunla ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz gerçekten çok esrarengiz bir organ diye düşündüm. Neden kimi etkiler sonucunda bedende oluşan gerginlikler, benzeri ayrılıkların ve bölünmelerin zihinde de ortaya çıktığını hissediyordum. Aklın bütünlüğü derken kişi neyi kastediyor diye düşündüm. Aklın belirli bir an, belirli bir noktada yoğunlaşmayı sağlayan öylesine büyük bir gücü vardı ki, görünürde tek bir varoluş biçimi olamazdı. Örneğin kişi kendini aşağıdaki insanlardan ayırıp onların dışında yüksekteki bir pencereden onlara bakarken kendini düşünebilir. Ya da bir haberin okunmasını bekleyen bir kalabalığın içinde öbür insanlarla bir arada aynı şeyleri düşünebilir. Daha önce verdiğim annesi yoluyla geçmişi düşünen kadın örneğinde olduğu gibi anneler ya da babalar yoluyla geçmişe dönüp düşünebilir. Kişi kadınsa, örneğin Whitehall'dan aşağı yürürken o uygarlığın doğal kalıcısı olmasına karşın birden olayın dışında kalan yabancı ve eleştirici bir insana dönüşmesi yüzünden bilincinde oluşan beklenmedik bir kopmayla şaşkınlığa düşer. Aklın hiç durmadan odak noktasını değiştirip dünyayı farklı bakış açıları içinde gördüğü açıktır. Kendiliğinden edinilmiş olsalar bile bu zihinsel konumların kimisi öbürlerinden daha az rahatlatıcı görünürler. Belirli bir zihinsel konumda devam etmek için kişi bilincine varmadan bir şeyleri frenler ve yavaş yavaş bu bastırma bir çabaya dönüşür. Ama kişinin çaba göstermeden sürdürebileceği bir zihinsel konum olabilir. Çünkü bunun için bir şeyleri frenlemek gerekmez. Pencereden çekilirken belki de bu onlardan biri diye düşündüm. Hiç kuşkusuz ben o çiftin taksiye binişini gördüğümde akıl sanki ikiye ayrılmış da sonradan doğal bir kenetlenme ile bir araya gelmiş gibi olmuştu. Bunun belirgin nedeni iki cinsin birlikte hareket etmelerinin doğallığı olabilirdi. Kişi kadının ve erkeğin birlikteliğinden en büyük doyumun, en katışıksız mutluluğun doğduğu kuramından yana, akıl dışı ama çok derin bir içgüdüye sahiptir. Ama taksiye binen iki kişinin görüntüsü ve bunun bana sağladığı doyum, aynı zamanda beni, bedenlerdeki cinsiyet farklılığı gibi zihinlerde de iki ayrı cinsin var olup olmadığını ve katışıksız bir doyum ile mutluluğu sağlamak için onların da bir araya gelmek isteyip istemediklerini sormaya yöneltti. Ve amatör bir anlayışla ruhun biri eril, biri dişil iki gücün içinde bir arada var olacağı bir tasarım çizmeye koyuldum. Erkeğin aklında erkek kadına baskın çıkıyor, kadınınkinde ise kadın erkeğe baskın çıkıyor. Her ikisi bir arada uyum ve tinsel işbirliği içinde yaşarlarsa normal ve rahat bir ruh hali ortaya çıkar. Kişi erkekse aklının kadın olan bölümü de etken olmalıdır ve bir kadın da aynı ölçüde içindeki erkekle ilişkide bulunmalıdır. Belki de Coleridge üstün bir aklın çifte cinsiyetli olduğunu söylerken bunu kastetmişti. Ancak bu iç içe geçme gerçekleştirilirse akıl tam anlamıyla verimli olabilir ve tüm gücünü kullanabilir. Belki de katışıksız eril olan bir zihin yine katışıksız dişil olan bir zihin gibi yaratıcı olamaz. Ama kişinin kadınsı erkek ya da tam tersine erkeksi kadın derken neyi kastettiğinin incelenmesi iyi olurdu diye düşündüm. Bir iki kitabı gözden geçirmek için durduğumda. 10. ayrımın sonu, sayfa 110.